Anna Karenina Tolstoy, 8. kaset, 2. yüz, sayfa 397. "Hayır, teşekkür ederim. Çay istemiyorum artık," dedi. "Şurada çok ilgimi çeken bazı görüşler duyuyorum." Masanın öteki ucuna gitti. Ev sahibiyle iki toprak sahibi orada oturuyorlardı. Svijaski bir eliyle fincanını tutuyor, öbürüyle sakalını tutup burnuna kadar kaldırıyor, sonra bırakıp yine okşuyordu. Kara parlak gözlerini kendisine dikkatle dinliyor görünen kır bıyıklı bir toprak sahibine dikmişti. Toprak sahibi halktan yakınıyordu. Levin, Svijaski'nin sızlanmaları, karşı çıkılamayan birkaç mantıklı sözle kesebileceğinden kuşku duymuyordu. Ama durumu gereği, arkadaşının toprak sahibinin gülünç sözlerini dinlemekle yetindiğini ve bundan da zevk alıyormuş gibi göründüğünü biliyordu. Kır bıyıklı adam, koyu bir kölelik yanlısı, acımasız bir köylü, hırslı bir toprak sahibi olmalıydı. Artık toprak sahiplerinin giymediği, modası geçmiş, eskimiş giysisinden, her zaman buyurmaya alışmış ses tonundan, yalnızca yüzük parmağındaki eski evlilik yüzüğünün süslediği güneşten yanmış, uzun parmaklı, güzel ellerinin kaba hareketlerinden belliydi bu. 27. Eserimden vazgeçerken, çalışmanın ürününü bırakırken hiç üzüntü duymayacağımdan emin olsam, bunu yapmakta hiç kararsızlık göstermezdim. Nikolay Ivanoviç gibi malımı satar, güzel Helen'i dinlemeye giderdim, diyordu yaşlı toprak sahibi. Zeki yüzü ince bir gülümsemeyle ışıdı. "Yine de bu konuda bir şey yapmıyorsunuz," diye karşı çıktı Nikolay Ivanoviç Svijaski. "Demek bunu yapmamak için nedenleriniz var." Nedeni, kendi evimde olmam ve çevremdeki her şeyin benim olması. Ayrıca da halkın düzeleceği konusunda kendimi oyalıyorum hep. O sene acıktı tablo. Her yerde sarhoşluk, sefaat. Dayanışma diye bir şey yok. Sonuç olarak da yoksulluk. At yok, inek yok. Korkunç bir açlık var. Bu adamları işe alarak onlara yardım edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Hizmetinize girdiler mi her şeyi bozmaktan başka amaçları olmuyor. Sulh yargıcına gidip yakınmanın bir yolunu da buluyorlar. Ama siz de sulh yargıcına gidip yakınıyorsunuz, dedi Svijaski neşeyle. Sulh yargıcına mı? Ben mi? Dünyada gitmem. Öyle dedikodu ederler ki yaptığına pişman olur insan. Şuna bakın. Fabrikamda işçiler aylıkları üzerinden bir avans aldıktan sonra işi bıraktılar. Başvurduğum sulh yargıcının nasıl bir karar verdiğini sanırsınız. İşçileri salıverdi. Kasabanın mahkemesinden ve köy ihtiyar kurulundan başka nereye başvururuz? En azından onlar eskiden olduğu gibi adamı kırbaçlamaktan geri durmuyorlar. Bunu da elimizden alırlarsa her şeyi bir yana bırakıp dünyanın öbür ucuna kaçmak kalıyor bize. O uzun konuşmanın Svijaski'yi kızdırdığı belliydi ama yine de kızmıyor, hatta keyiflenmiş görünüyordu. Ama yine de bizler, Levin ve ben, o, dedi toprak sahibini göstererek, bu duruma düşmedik hiç. Olabilir ama Mihail Petrovic'e sorun bakalım. Onda işler nasıl yürüyormuş? Akılcı bir işletme denebilir mi buna? Diye çıkıştı toprak sahibi. Akılcı sözcüğünü kullandığı için böbürleniyordu. Tanrı'ya şükür ki benim işletmem öyle parlak değildir, diye araya girdi Mihail Petrovic. Vergiler için sonbahara parayı hazırlamaktan başka tasam yok benim. O zaman köylüler gelip beni bulur. Babacığım derler, bizi kurtar. Bu köylüler komşularım olur. Onlara acırım. Verginin üçte birini avans olarak verince onlara yalnız... Çocuklarım, size yardım ettiğimi aklınızdan çıkarmayın ve siz de bana böyle davranın. Yulaf ekimi ya da orak zamanında söze gerek duyarım. İşler yoluna girer. Bütün işçilere kulübe derim. Bunların arasında serseriler çıkmaz demiyorum. Levin bu ataerkil alışkanlıkları epeydir biliyordu. Svijaski ile bakıştılar. Mihail Petrovic'in sözünü keserek yeniden kır bıyıklı toprak sahibine döndü. Sonuç olarak görüşünüz nedir? Şu anda bir çiftliği en iyi biçimde nasıl yürütmeli? Yarıcılık ve kiracılık sorunu çözmedikçe en iyisi Mihail Petrovic gibi yapmaktır. Bir çaredir bu ama kaçınılmaz olarak ülkeyi yoksullaştırır. Benim çiftliğimde kölelik zamanında ve iyi işletme koşullarında toprak 1'e 9 getirirdi bana. Ama bugün köylülere yarı verdiğimden ancak 1'e 3 getirir. Köleleri özgürlüğe kavuşturmamız yüzünden Rusya mahvoldu. Svijaski biraz alaycı bir bakışla Levin'e baktı. Oysa Levin toprak sahibinin sözlerini gülünç bulmuyordu. Aslında bu sözleri Svijaski'nin nasıl biri olduğunu anladığından daha iyi anlıyordu. Kölelere tanınan özgürlüğün Rusya'yı yıktığını öne süren toprak sahibinin daha sonraki sözleri yeni bir düşünce olmasına karşılık mantıklı ve doğru oluşu yüzünden Levin'in ilgisini çekti. Bu adamın kişisel düşüncelerini açıkladığı besbelliydi. Bu olay Levin'in dikkatini çekecek kadar az rastlanan bir olaydı. Bu düşünce işsiz bir kafanın hastalıklı, sağduyudan yoksun bir ürün değil, deneyim ürünüydü kuşkusuz. Köyün sessizliği içinde uygunlaştığı, uzun uzun üzerinde düşünüldüğü anlaşılıyordu. Gelişim güç kullanmaktan soyutlanamaz, inanın buna, diye sürdürdü toprak sahibi. Sonra eğitimden hiç de yoksun olmadığını göstermek amacıyla konuşmasını sürdürdü. Petro'nun, Katerina'nın, Aleksandra'nın reformlarını ele alın. Avrupa tarihini okuyun. Tarımsal gelişmenin her aşamasında güç kullanılmanın payı vardır. Rusya'ya patates tarımı ya da pulluk kullanma alışkanlığını sokmak için güce başvurmak gerekmemiş miydi? Kuşkusuz pulluğun kullanılması tımar dönemine kadar uzanır. Bunun da bir güç kullanma gerektirdiği bir gerçek. Kölelik döneminde işletmemizi düzeltme, gübreleme, kurutma, dövme gibi her türlü gelişmiş yöntemleri kullanma olanağını bulmamız, bu dönemde beğenmediğimiz bir yönetime sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Önce köylülerin direnciyle karşılaştık ama çok geçmeden onlar da bize öykündüler sonunda. Şu andaysa özgürleştirmenin ardından gücümüzü yitirdik. Öyle ki en gelişmiş düzeye ulaşan işletme yöntemlerimiz bozuldu, sonunda çok ilkel bir duruma geldi. Benim kişisel kanım böyle. Yine de işletmeniz akılcıysa işçi tutarak onu geliştirebilirsiniz, dedi Svijaski. İktidar olmayınca onu neyle yönetebilirim? İzin verin de sorayım bunu. Tarımın temel unsuru işçidir, diye düşündü Levin. İşçilerinizle, diye karşılık verdi Svijaski. İşçiler doğru dürüst çalışmak istemiyorlar. Gelişmiş araçları kullanmak istemiyorlar. Hayvan gibi içip sızmaktan ve işi berbat etmekten başka bir şey bildikleri yok. Kimi zaman atları zamanında sulamayı savsaklıyorlar. Ya da yeni koşumları koparıyorlar. Kimi zaman iyi tekerleği kötüsüyle değiştiriyorlar. Aradaki farkla içki içiyorlar. Dövme makinelerini mahvediyorlar. Kafaca kendilerinden üstün olanı hizmet etmekten hoşlanmazlar onlar. İşte bu yüzden tarım işletmelerinin düzeyi alçalıyor hep. Topraklar yan adasa bırakılmış ya da köylülere dağıtılmış durumda. Milyonlarca kilo ürün alınan yerden artık yalnızca yüz binlerce kilo ürün alınıyor. Toplumun zenginliği azalıyor. Aynı şey yine yapılabilir ama daha ustaca. Eğer ki... Bunun üzerine kendi düşüncesine göre az önce saydığı sakıncaları ortadan kaldırabilecek köylülerin özgürlüğü konusundaki yeni bir tasarısını geliştirmeye başladı. Levin dalgın dalgın dinliyordu. Toprak sahibi sözünü bitirince Konstantin Dimitriç onun ilk düşüncesine dönerek gerçek düşüncelerini söyletmek amacıyla doğrudan doğruya Svijaski'ye döndü. İşletme düzeyinin iyice düştüğü şu anda işçilerle aramızdaki ilişkiler yüzünden işletmemizi akılcı biçimde yönetemediğimiz tümüyle gerçektir. Svijaski bu kez ciddi ciddi karşı çıktı. Ben böyle düşünmüyorum, dedi. Tam tersine tüm kötülüğün topraklarımızı kötü yöneten bizlerden kaynaklandığını öne sürüyorum. İşletmenin kölelik zamanında daha iyi olduğunu söylemeye gelince ben bu kanıya katılamam. Tam tersine o zamanlar daha kötü olduğunu söyleyebilecek bir tek toprak sahibi var mıydı sanki? Toprak sahibi alaylı alaylı, İtalyan biçimi defter tutmadan söz etmek istiyorsunuz sanırım, dedi. Her şeyiniz kırılıp dökülmüşse ve artık kâr edemiyorsanız defter tutmayı bilseniz ne yarar? Ama her şeyin kırılıp döküldüğü düşüncesi de nereden çıkıyor? Size söyleyeyim. Rus yapımı kötü bir değirmen kullanırsanız kırılır elbette. Tersine buharlı makine kullanın. O zaman dayanacaktır. Adını anımsayamadığım sizin şu küçük atınız. Hani yürütmek için kuyruğunu çekmeniz gereken o at. Çabuk yorulur. Oysa Fransız kadansı ya da sağlam bir koşum atı en ağır yorgunluğa bile dayanır. Her şey de böyledir bu. Ne pahasına olursa olsun işletme araçlarını geliştirmek gerekir. En azından benim için olanaksızdır bu, Nikolay Ivanoviç. Bu yöntemleri kullanma olanağınız var sizin. Ama benim bazı sorumluluklarım var. Büyük oğlum üniversitede, küçüğünü lisede okutmak zorundayım. Bir de kadınalar almaya kalkışırsam para yetiştiremem. Bankalara başvurun. Çok sağ olun. Sonunda son tarlama kadar her şeyim haraç mezat satılsın diye mi? Tarım işletmelerinin geliştirilmesi gerektiği görüşünde değilim, diye araya girdi Levin. Tarımla uğraşıyorum. Olanakların bazı gelişimlere uygun. Ama yine de hiçbir şey yapamadım. Bankaların kime yararı olduğunu bilmiyorum. Ama öte yandan kendi hesabıma işletmeme boşuna para bağladım. Her zaman zarar ettim. Hayvancılıkta da makinelerde de öyle oldu. İşte bu çok doğru, diye onayladı bıyıklı toprak sahibi. Sonra neşeyle gülümsedi. Yalnız ben değilim, diye sürdürdü Levin. Akılcı yola tarım yapmaya çalışan tüm toprak sahiplerine sorun. Birkaçının dışında zararlı olduklarını söyleyeceklerdir size. Peki siz kâr ettiniz mi, diye sordu birden Svijaski'ye dönerek. Ne düşündüğünü anlamak için yüzüne her bakıldığında korku dolu bir anlam görülüyordu yüzünde. Aslında Levin'in bu saldırısı dürüstlükten uzaktı. Çay içerlerken ev sahibi ona Moskova'dan hesaplarını yaptırmak için 500 ruble vererek bir Alman hesap uzmanı getirdiğini ama adamın hesapta 3000 ruble zarar gösterdiğini söylemişti. Svijaski rakamı tam olarak anımsayamıyor ama Alman'ın çeyrek kapıya varıncaya kadar inceleme yaptığını söylüyordu. Levin'in Svijaski'ye kârı ile ilgili olarak sorduğu soru üzerine toprak sahibi gülümsediği komşusu ilçe başkanı ne kadar kâr gösterdiğini biliyor gibiydi. Kuşkusuz çok kâr ettiğimi söyleyemem, diye yanıt verdi Svijaski. Ama bu neyi kanıtlar ki? Kötü bir mal sahibi olduğumu ya da gelirimi arttırmak için ana paramı harcadığımı gösterir. Ah gelir diye bağırdı Levin korkuyla. İş gücüyle toprağın daha verimli duruma geldiği Avrupa'daki gelire gelir derim ben. Oysa bizde tam tersi oluyor. İş gücü toprağı tüketip zarar veriyor. Sonuçta gelir olmuyor. Gelirin olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz? Yasa bunu kanıtlıyor. O halde biz yasanın dışındayız. Gelir sözcüğünün anlamı yok bizde. Tam tersine her şeyi bozmak için bir bahanedir. Hayır, lütfen açıklayın bana nasıl oluyor da gelir varsayımı? Sevijaski onun sözünü kesti. Yoğurt ister misiniz? Sonra karısına döndü. Maşa, bize yoğurt ya da ahududu yolla. Bu yaz ahududları her zamankinden daha uzun süre ürün veriyor. Sivicaski konuşmanın bittiğine inanarak büyük bir keyifle kalktı ve uzaklaştı. Levin'e göre daha yeni başlıyordu konuşma. Sivicaski gidince toprak sahibiyle tartışmayı sürdürdü. Ona bütün zorluğunu işçinin yeteneklerini tanımazlıktan gelmek ve kişiliğini bilmemekte inat etmekten kaynaklandığını kanıtlamaya çalıştı. Ama toprak sahibi tek başına düşünmeye alışmış herkes gibi başka birinin düşüncesini çok zor anlıyor ve kendi düşüncelerine de inatla direniyordu. Köylünün pislik içinde yaşayan bir hayvan olduğu düşüncesinden caymıyordu. Köylüyü bu durumdan kurtarmak için tek çare sopaydı. Oysa bu çare elden gitmişti. Zamansız bir liberalizm, varlığını 1000 yıl sürdüren sopanın yerine almış, yerine bazı avukatları ve hapishaneleri koymuş, bu pis ve kötü kokan köylüleri güzel çorbalarla beslememiz gerektiği görüşünü savunmaya ve onlara bilmem kaç metreküp hava garantisi vermeye başlamıştık. Levin tartışma konusuna dönmeye çalışarak, neden bir modus vivendi bulabileceğini ve işçi gücünün daha verimli olabileceğini düşünmüyorsunuz? Modus vivendi, geçici anlaşma, çevirinin notu. Rus halkı ile olanaksızdır bu. Gereken yetki yok bizde, diye karşılık verdi toprak sahibi. Ama ya yeni koşullar ortaya çıkarsa, diye karşı çıktı Sivijaski. Son sözlerinden yararlanıp yoğurdunu yemiş, bir sigara yakmıştı ve tartışmaya yeniden katılıyordu. İşçi emeğiyle kurulabilecek tüm ilişkiler açıkça belirlenmiş ve incelenmiştir. Barbarlığın son kalıntıları yok ediliyor. İlkel yaşam kendiliğinden dağılıyor. Kölelik ortadan kalkıyor. Bugün yalnız özgür emek kalıyor. Bu emeğin biçimleri de kesin olarak belirlenmiş ve hazırlanmış. Bize bunu kabul etmek kalıyor. Irgat, gündelikçi ve çiftçi. Bu çemberin dışına çıkılamaz. Ama Avrupa bu biçimlerden hoşnut değil. Olsun ama yenilerini arıyor. Bulacağından da eminim. Benim inancım da bu, dedi Levin. Ama bunu biz neden aramıyoruz? Demir yolu yapmak için yeni bir yöntem aramaya benzer bu iş. Yöntemler çoktan bulunmuş bile. Ama ya bize uymuyorsa, ya kötüyse, diye karşı çıktı Levin. Sonra yine Svijaski'nin gözlerinde beliren korkuyu fark etti. Böyledir bu. Yakında zafer şarkıları söyleyeceğiz. Avrupa'nın aradığı şeyi bulduğumuzu öne süreceğiz. Bütün bunları biliyorum. Peki söyleyin bakalım. İşçi sorunu konusunda Avrupa'da yapılan tüm incelemelerden haberiniz var mı? Şöyle böyle. Bu sorun şu anda Avrupa'nın en yetenekli kafalarını kurcalıyor. Schulz, Deditz okulu. Ve geniş bir kaynakça çıkardı ortaya. Lassalle'in en liberal eğilimlerini, Münhausen'in komünlerini ona borçluyuz. Ama tüm bunları bilirsiniz elbette. Çok az bilgim var bu konuda. Sözün gelişi böyle diyorsunuz. Aslında bu konuda benim kadar bilgilisiniz. Toplum bilim profesörü değilim elbet. Ama bunlar beni ilgilendiriyor. Siz de ilgi duyarsanız bu çalışmaları incelemenizi öneririm. Ne sonuç verdi bu çalışmalar? Özür dilerim. Toprak sahipleri kalkıyorlardı. Sivijaski, Levin'in aklından geçenleri anlamak amacıyla yaptığı yeni bir girişimi önlemek fırsatını aceleyle yakalayarak konuklarını geçirmeye gitti. 28. O akşam Levin'de hanımlar da çok sıkılmışlardı. Şimdi işletme konusunda duyduğu öfkenin kendisinin kişisel bir tasası olmayıp tüm Rusya ile ilgili genel bir tasa olduğuna inanmıştı. Tarım işçilerini gelirken evlerinde kaldığı köylüler kadar çalıştırmak bir düş değil, tersine ne pahasına olursa olsun çözülmesi gereken bir sorundu. Bunun aşılamayacak zorluklar çıkaracağını sanmıyordu. Hanımlardan izin alan Levin, ev sahipleriyle birlikte komşu ormandaki çok ilginç bir toprak çöküntüsünü atlarla görmeye gitmek için ertesi günde kalmaya söz verdi. Sonra yatmadan önce ev sahibinin önerisi üzerine işçi sorunlarıyla ilgili bir kitabı almak için ev sahibinin çalışma odasına gitti. Duvarları kitaplıklarla kaplı olan Svijaski'nin geniş çalışma odasında ağır bir çalışma masası vardı. Daha ötede üzerindeki lambanın çevresine yıldız biçiminde yerleştirilmiş, çeşitli dillerden birkaç dergi ve gazetenin bulunduğu yuvarlak bir masa vardı. Çalışma masasının yanında rafları yaldızlı levhalarla belirlenmiş bir dosya dolabı bulunuyordu. Svijaski söz verdiği kitapları Levin'e verdi, sonra bir döner koltuğa otururken Nereye bakıyorsunuz diye sordu dostuna. Levin yuvarlak masanın önünde durmuş, dergilere göz atıyordu. Svijaski, Levin'in elinde tuttuğu bir makaleyi göstererek konuşmasını sürdürdü. Ah bakın, orada pek ilginç bir makale var. Bu makale Polonya'nın parçalanmasının Frederick'le bir ilgisi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor diye ekledi neşeli bir heyecanla. Bundan çıkan sonuç da ona özgü bir açıklıkla bu yeni çok önemli ve ilginç incelemeyi kısaca çözümledi. Levin o sırada her şeyden çok işletme sorunlarıyla uğraşıyor olsa bile ev sahibini dinlerken içinden şu soruyu sormadan edemedi. Konuyu nereye getirmek istiyor? Polonya'nın parçalanması ile neden ilgileniyor? Konuşma bitince Levin peki ya sonra diye sormaktan kendini alamadı. Ama hepsi bu kadardı. Makale Svijaski'nin ilgisini çekmişti. Hepsi bu kadardı. Svijaski bu konuda daha geniş yorumda bulunmak zorunda duymuyordu kendini. Umurdanıp duran şu toprak sahibi çok ilgimi çekti dedi Levin içini çekerek. Onu pek zeki buluyorum. Sözlerinde gerçek payı çok. Hadi canım ötekiler gibi o da gerçek bir köle tüccarı dedi Svijaski. Öyle ama başkanları sizsiniz. Elbette ama ben onların akımına karşı çıkmaya çalışıyorum dedi gülerek. Benim çok ilgimi çekiyor dedi Levin. Özellikle de akılcı işletmenin hiç sonuç vermediğini, öteki toprak sahibi çiftçinin çiftliğinde olduğu gibi en ilkel yöntemlerin uygulandığı topraklarda üretimin arttığını söylerken çok haklıydı. Suç kimin? Elbette bizim ama yine de işletmenin hiçbir sonuç vermediği gerçek değil. Vasiliçko'nun işleri yolunda. Evet fabrika ama sizi şaşırtan şeyin ne olduğunu anlamıyorum. Bizde halk maddi ve ahlak yönünden öylesine düşük bir düzeyde ki kendisini aşan her şeye karşı çıkmak zorunda kalıyor. Avrupa'da akılcı işletme sonuç vermişse bu halkın bilgili olmasından kaynaklanıyor. Bundan bizde de halkın eğitilmesi gerektiği sonucunu çıkarıyorum. Ama halkı nasıl eğitmek gerek? Okullar, okullar ve okullar açarak. Siz kendiniz halkın maddi gelişim düzeyinin çok düşük olduğunu söylüyorsunuz. Okullar buna nasıl bir çare getirecek? Kendisine öğüt verilen bir hasta fıkrasını aklıma getirdiniz. Ona bir müsil alın diyorlar. Aldım, durumum daha kötüleşti diyor. Sülük deneyin diyorlar. Denedim, hastalıktan da kötü geldi diyor. Öyleyse Tanrı'ya yakarın diyorlar bu kez. Yakardım ama diyor, hastalığım daha da arttı. Aynı şekilde yakındığınız duruma ilaç olarak ekonomi, politik, sosyalizm ve eğitimi öneriyorum ardı ardı. Ama bu ilaçlardan her biri ağrıyı arttırıcı nitelikte görünüyor size. Okullar halka nasıl hizmet verebilirler ki? Onlar da yeni gereksinmeler yaratarak. Bunu hiçbir zaman anlayamadım ben dedi Levin heyecanla. Okullar halkın maddi durumunu iyileştirmek zorundadır. Size göre bu okullar, bu eğitim halka yeni gereksinimler yaratacak. Dahası onların durumunu da düzeltemeyecek. Toplamayı çıkarmayı, din dersini öğrenmek maddi durumu düzeltebilir mi hiç? Bunu anlayamadım gitti. Önceki akşam kucağında bebeğiyle bir kadına rastladım. Ona nereye gittiğini sordum. Bana üfürükçüye gidiyorum. Çocuğuma nazar değdi. Onu üfürükçüye götürüyorum ben de dedi. Üfürükçü hastalığı nasıl iyi edecek diye sordum. Çocuğu tavuk tüveneğine koyup bir şeyler geviliyor o dedi. Görüyorsunuz işte kendiniz de söylüyorsunuz. Bu tür uygulamaları ortadan kaldırmak için eğitim gerek dedi Stavishki neşeyle gülerek. Ama olmaz dedi Levin öfkeyle. İnsanları bu yolla iyileştirmek bence halkın hastalıklarını ilaç olarak kabul edilen okullarla aynı şeydir. Halk yoksul ve cahildir. Bunu çocuğunun ağladığını duyunca hasta olduğunu anlayan kadından daha iyi biliyoruz biz. Ama okullar bu bilgisizliğe ve bu yoksulluğa nasıl çare olacak? Tavuk tüneyinin hastalık üzerindeki iyileştirici etkisini nasıl anlamıyorsam bu konuda da bir şey düşünemiyorum. Yoksulluğun nedeniyle savaşmamız gerekecek asıl. Neyse bu konuda pek sevmediğimiz Spencer'la aynı kanıdasınız hiç olmazsa. O da eğitimin okuma ve hesap öğrenmekle değil refah düzeyinin yükselmesiyle rahatlıkla sık yıkanmakla kazanılacağı düşüncesinde. Spencer de bir kez daha aynı düşüncede olmaktan seviniyor yazı üzüntü duyuyorum. Ama benim inancım yeni bir şey değil. Okulların önemli bir yararı yoktur. Ancak ekonomik düzenleme ile halk daha zengin olabilir ve boş zamanlarının çoğaldığını görebilir. İşte ancak o zaman okul işe karışacaktır. Ama yine de şu andan tüm Avrupa'da okullar zorunlu. Nasıl oluyordu bu konuda Spencer'la aynı düşüncede oluyorsunuz diye sordu Levin. Svijaski yine şaşırdı, gülümseyerek şunu ekleyebildi ancak. Gerçekten de sizin şu kadıncağızın sözleri çok eğlenceliymiş. Kendi kulağınızla mı duydunuz bunu? Levin bu adamın yaşantısını düşüncelerine bağlayan bağı hiçbir zaman anlayamayacağı inancına kaplıyordu iyiden iyi. Yalnızca tartışmadan hoşlandığı için tartışma açtığı belliydi. Akıl yürütmesinin sonucuna önem vermiyordu. Ancak kendini bir çıkmazda görmek hoşuna da gitmiyordu. Korktuğu tek şeydi bu. Bundan kaçınmak için konuşmayı daha hoş, daha neşeli başka bir konuya çevirmekte hiç kararsızlık göstermiyordu. O gün Levin'e göre çok heyecanlı geçmişti. Gelirken yarı yolda şu yaşlı köylünün yanında geçirdiği birkaç dakika ona göre daha sonraki olayları etkileyen güçlü bir izlenim bırakmıştı üzerinde. Laf olsun diye söylediği seçkin düşünceleriyle kesinlikle Levin'in bilmediği başka bir takım yaşam ilkeleri de bulunan, bu ilkeleri bazı insanlar gibi kendisine yabancı düşüncelerle kamuoyunu yönlendirmesine engel olmayan şu sevilmesi bir jaske geliyordu öncelikle. Ardından Rus halkının en iyi sınıfına karşı duyduğu öfkeye karşılık, Levin'e çok doğru görünen, yaşamın içinden doğan düşünceleriyle şu toprak sahibi geliyordu. Sonunda işletmesinin Levin'e getirdiği düş kırıklıkları ve bu nazik duruma bulunabilecek belli belirsiz bir çözüm umudu. Tüm bunlar bir tür iç sıkıntısı gibi birbirine karışıyor ve bundan olabildiğince çabuk kurtulmak için güçlü bir istek duyuyordu. O akşam her hareketiyle yaylı yatağın sert çoplattığı karyolasına uzanmış olan Levin zorla uyuyakaldı. Umduğunun tersine Svijaski ile yaptığı konuşmadan hiçbir şey kalmamıştı aklında. Buna karşılık durumundan yakınan toprak sahibiyle yaptığı konuşmanın tüm ayrıntıları aklındaydı ve içinden ona vermesi gereken yanıtları düşünüyordu. Ona şöyle demeliydi: İşletmenizin iyi yürümemesinin köylünün gelişmiş araçlardan nefret etmesinden kaynaklandığını ileri sürüyorsunuz ve bunları onlara zorla kabul ettirmek gerektiğini söylüyorsunuz. Başarısızlığınız temel nedeni bu olsaydı gerçek olabilirdi söyledikleriniz. Ama deneyim bunun tersini, gelirken evinde kaldığım köylü örneğinde olduğu gibi işçinin alışkanlıklarına uygun olarak çalışması durumunda başarının sağlanabileceğini kanıtlamaktadır. Yakınmakta olduğunuz işletmenin kötü sonuç vermesi aslında tüm kötülüğün nedeninin işçiler değil de biz olduğumuzu kanıtlıyor. Epeydir kendimizden başka bir kaygımız yok ve işçi gücüyle kesinlikle ilgilenmiyoruz. Bu işçi gücünü tanımanın zamanı geldi artık. Bununla ideal bir işçinin gücüne değil, olduğu gibi Rus köylüsünün gücünü kastediyorum. İşletme planımızı bu temel üzerine kurmamız gerekir. Ona söylemem gereken bunlardı işte. İşletmenizin benim yaşlı köylümünki gibi çalıştığını düşünün. İşçilerde işinizin başarılı olması konusunda ilgi uyandırma yolunu bulduğunuzu düşünün. Toprağı yormadan gelirinizin iki katını, üç katını çıkaracağını öne sürüyorum. Malınızı ikiye ayırın ve yarısını işçilere verin. Kendinize daha çok kar sağlayacaksınız ve işçiler de o kadar kazanacak. Bunun için ne yapmak gerek? İşletmenin düzeyini düşürmek ve işçilerde başarılı olmaya karşı ilgi uyandırmak. Bu amaca nasıl ulaşılır? Pratik bir sorundur bu. Ama olanaksız diye bir şey yoktur. Tüm bu düşünceler Levin'i derin derin heyecanlandırmıyor değildi. Gecenin büyük bir bölümünü gerçekleştirilecek tasarıları düşünerek geçirdi. Gitmeyi henüz düşünmemişti. Bununla birlikte ertesi sabah erkenden evine dönmeye karar verdi birden. Dostunun baldızını ve onun açık giysisini anımsayınca kötü bir iş yapmış gibi utanç ve vicdan azabı duyuyordu. Yeni alanlarda yapılması gereken güz ekiminden önce köylülere yeni tasarısını anlatacak zaman bulabilmesi için gecikmeden hareket etmesi önemliydi onun için. Levin kararını vermişti. Kendi işletme yöntemini tepeden tırnağa değiştirecekti bundan böyle. 29. Bu tasarıların gerçekleşmesi pek çok zorlukları yanında getiriyordu. Ama Levin bu konuda hırsla çalışıyordu. Tasarlamış olduğu amaca tam olarak ulaşamıyorsa da aldığı sonuçlar çabalarını haklı çıkarıyordu. Karşılaştığı en önemli engellerden biri işin çoktan başlamış olmasıydı. Sıfırdan başlamak için işi durdurması olanaksızdı. Makineyi çalışırken değiştirmek gerekiyordu. Levin o akşam evine döner dönmez tasarılarından Kahya'ya söz etmişti. Kahya, Levin'in daha ilk sözlerinden şimdiye dek yapılan çalışmaların saçma ve yararsız oldukları anlamını çıkarıp bunu sevinçle karşıladı. Hatta kendisinin de çoktan beri aynı şeyleri söylediğini ama kimsenin bunlara kulak asmadığını öne sürdü. Bununla birlikte Levin tüm işletmeye işçilerle ortak olmayı düşündüğünü bildirince adam çok üzülmüş göründü ve kesin bir düşünce belirtmeden en kısa sürede çavdar demetlerinin kaldırılması gerektiğinden söz etmeye başladı. Böylece Levin bu konuyu açıklamak için zamanı iyi seçmediğini anladı. Köylülere yeni tasarılarını anlattığı ve toprağı yeni koşullarla onlara kiralamayı önerdiği zaman aynı türde bir güçlükle karşılaştı. Günlük işlerle bunalmış olan köylülerin bu yeni düzenleme biçiminin yararlarını ve zararlarını düşünecek zamanları yoktu. Levin'in önerilerini en iyi anlar görünen dar görüşlü çoban Ivan oldu yine. Ailesiyle birlikte hayvan yetiştirmede kazançtan pay almak onun hoşuna gitmiş gibiydi. Ama Levin ona gelecekteki kazançlarını sıralamaya başlayınca Ivan'ın rahatı kaçtı ve onun açıklamalarını izleyemediği gibi üzülüyormuş göründü. Birden acele bir işi olduğunu söyledi. Kalan otu toplamak üzere bir dirgen kaptı, bir kova su doldurdu ve gübreyi ayarladı. Bir başka güçlük köylülerin önlenemeyen güvensizliğinde yatıyordu. Toprak sahiplerinin kendilerini çalıştırmaktan başka amaçları da olacağını anlayamıyorlardı. En belirgin açıklamalara karşılık toprak sahiplerinin tasarılarının verdikleri sözlerle her zaman çelişkili olacağına kesinlikle inanıyorlardı. Kendileri de asıl düşüncelerini hiçbir zaman açıklamadan konuşmuyorlar mıydı hep? Ayrıca köylüler ne olursa olsun her türlü anlaşmanın ilk ve tek koşuluymuş gibi yeni yöntemleri, yeni araçları kullanmaya zorlanmadan Lem'in bu konuda karamsar toprak sahibinin haklı olduğunu hissediyordu. Çalışmalarında özgür olmalarını istiyordu. Pulluğun daha iyi sürdüğünü, buharlı makinenin daha düzenli çalıştığını kabul etmelerine karşılık ikisini de kullanmamak için binbir dereden su getiriyorlardı. Oysa işletmenin teknik düzeyinin düşürülmesi gerektiğine inanmış olsa bile üstün yararları olan yeniliklerden vazgeçerken içi gidiyordu Lem'in. Lem'in tüm bu güçlüklere karşılık tasarılarını gerçekleştiriyordu. Sonbaharda işler yoluna girmişti ya da en azından öyle görünüyordu. Önce işletmesini yeni bir toplumsal temele göre köylülere, işçileri ve kahyaya kiralamayı düşünmüştü. Ama çok geçmeden bunun olanaksız olduğunu anlamıştı. O zaman sürüyü, meyve bahçesini, sebze bahçesini, otları ve birkaç bölüme ayrılmış tarlaları bölüştürmeye karar verdi. Lem'in açıklamalarını herkesten daha iyi anlar görünen Saf Ivan, ailesinin de katılımıyla bir artel kurdu ve sürü işletmesini üstüne aldı. 8 yıldır yarım yamalak yapılan uzak tarlaların işletmesi, Fedor Rezunov adındaki akıllı bir dülgerin yönetimi altında yeni koşullarla 6 köylü ailesine verildi. Son olarak da köylü Suray Ev aynı koşullarla tüm sebze bahçesini satın aldı. Kalanlar şimdilik eskisi gibi kaldı ama bu üç ortaklık Lev için mutluluğun başlangıcıydı ve aşırı çalışmasına neden oluyordu. Aslında sürü işi eskisinden daha iyi yürümüyordu. İvan var gücüyle inekler için ısıtılmış ahırlara ve kaymaktan tereyağı yapımına karşı çıkıyor, soğuk bir ahırda ineklere daha az yiyecek gerektiğini, kaymaktan yapılan tereyağının da çok hafif olduğunu öne sürüyordu. Ayrıca da eskisi gibi gündelik istiyor ve aldığı paranın bir ücret olmayıp kazancına düşen payın avansı olduğunu anlamıyordu. Öte yandan Fedor Rezunov'un yardımcısı olan köylüler anlaştıkları gibi ekimi ekim makinesiyle yapmamışlardı ve zamanların olmadığını söyleyerek özür diliyorlardı. Sonuç olarak yeni işletme biçimi belirgin bir biçimde kurulmasına karşın bu ortaklığın köylüleri toprağa ortak mal olarak değil de yarıcı gözüyle bakıyorlardı. Hatta pek çok kez köylüler ve ilk kez Fedor Rezunov Levin'e "Toprağı bize satsaydınız daha iyi ederdiniz, siz daha da rahatlardınız, bizim için de işler kolaylaşırdı" demişlerdi. Ayrıca da bu insanlar hayvanlar için yapacakları ağılla ekin demetlerini kurutma ambarını yapmayı türlü bahanelerle sürekli olarak erteleyerek kışa kadar sürüncemede bıraktılar. Surayev ise toprağın kendisine veriliş koşullarını yanlış yorumladığından onu küçük parçalar halinde köylülere dağıtmak istedi. Zaten Levin köylülerle konuşurken işletmenin üstün yanlarını anlattığı sırada onların sözlerini dinlemediklerini, onun kendilerini aldatmasına fırsat vermemek için uyanık durmak zorunda kaldıklarına inandıklarını hissediyordu. Köylülerin en akıllısı olan Rezunov'la yaptığı konuşmalarda Levin'in özellikle ilgisini çekiyordu bu durum. Adamın gözlerinde alaylı bir anlam fark ediyordu. Rezunov sanki ona eğer içlerinden birinin aldatılması gerekiyorsa bunun kuşkusuz kendisi olmayacağını anlatmak ister gibiydi. Levin tüm bunlara karşılık işlerin yürüyüşünden oldukça hoşnuttu. Düzenlemenin gelecekte sağlayacağı yararları kanıtlamak için hesapları dikkatle tutmaktan ve kendi düşüncesinde direnmekten başka bir işi olmadığını düşünüyordu. O zaman işler kendiliğinden yürürdü. Kitabının yazımıyla birlikte kendine ayırdığı toprakların işletilmesi çalışmaları Levin'i bütün yaz boyunca uğraştırdığından ava çıkmaya bile zaman bulamadı. Ağustos sonunda Oblonskilerin Moskova'ya dönmüş olduklarını öğrendi. Bu bilgiyi eğri getiren bir uşaktan almıştı. Levin, Darya Aleksandrovna'nın mektubuna yanıt vermeyerek büyük bir saygısızlık yaptığını biliyordu. Utanç duymadan düşünemiyordu bunu. Böyle yaparak gemileri yakmış, sonsuza dek dostlarının evini kendine kapatmıştı. Evinden veda bile etmeden ayrılarak Svijazki'ye gösterdiği davranış da en az bunun kadar ayıptı. Onların evini de bir kere daha ayak basmamaya karar vermişti. Şu anda hiçbir şey umurunda değildi. İşlerin yeni düzeni yaşamında hiç olmadığı kadar ilgilendiriyordu onu. Svijazki'nin verdiği kitabı okudu. Kendisinde olmayan başka kitaplar edindi. Bu konuda bir toplumsal ekonomi politik kitapçığını bir daha okudu. Ama umduğu gibi bu yapıtlardan yazdığı kitaba aktarabileceği bir şey bulamadı. Örneğin aklını kurcalayan soruların yanıtını bulabilmek amacıyla büyük bir coşkuyla ilk kez incelemeye başladığı Min'in kitabında Avrupa'daki köy ekonomisi gözlemlerinden alınmış yasalar buldu. Ama bunlardan hiçbiri genelleştirilmiş görünmüyordu kendisine. Her ne olursa olsun Rusya'da uygulanamazdı. Toplumsal yapıtları okuması da onu sıkıntıdan kurtaramadı. Karşılaştığı düşünceler kuramsal olarak çok iyi ama üniversite yıllarında düşündüğü gibi yaşama geçirilmesi olanaksızdı. Ya da her şeyi değiştirerek aralarında hiçbir benzerlik olmamasına karşın Avrupa yaşam biçimi Rus yaşam biçiminin yerine koymak gerekiyordu. ekonomi politik, Avrupa zenginliğinin arttığını ve daha da artacağını söyleyen yasaların genel ve değişmez olduklarını savunuyordu. Toplumsal öğreti tam tersine bu yasalara dayanan zenginlik artışının kaçınılmaz olarak bir felakete yol açacağını söylüyordu. Ama ne biri ne öteki soruna bir çözüm öneriyordu. Milyonlarca iş gücünü, milyonlarca devletin toprağı, toplumun genel refahı için en iyi biçimde nasıl kullanmak gerektiği konusunda Levin'i, köylüleri ve Rus çiftçisini aydınlatacak en küçük bir bilgiyi vermekten uzaktılar. Bir kez bu işe girişmiş olan Levin, konuyla ilgili her şeyi dikkatle bir daha okudu. Sonra sorunu yerinde incelemek üzere sonbaharda yurt dışına gitmeye karar verdi. Ne olursa olsun sık sık düştüğü bu kararsızlıklardan kurtulmak istiyordu. Bir tartışmada karşısındakinin ne düşündüğünü anladığı ve kendi düşüncesini söylemeye kalkıştığı her anda ona şöyle karşı çıkıyorlardı. Kaufman'ın, John'un, Dubois'ın, de Michelin'in yazılarını okumadınız mı? Onları okuyun. Bu sorunu ciddiyetle incelemişler. Levin ne Kaufman'ın ne Michelin'in kendisine öğretecek bir şey olduğuna inanıyordu. Bilmek istediğini biliyordu. Hatta Rusya'nın çok iyi toprağı, iyi işçileri olduğunu ve bazı durumlarda Svijazkilere giderken evine uğradığı köylünün çiftliğinde olduğu gibi bu işçilerin ve bu toprağın bol ürün vereceğini de fark etmişti. Oysa çoğu kez Avrupa'daki yöntemlerin kullanılmasıyla daha az verim elde edilmektedir. Bu durum kendiliğinden açıklanmış oluyordu. İşçilerin kendi yöntemlerince çalışmak istediklerini biliyordu. Yeni yöntemlere karşı koymaları da rastlantı değil, kafalarında iyice kök salmış alışkanlıklarının sonucuydu. Çok geniş bir alanı doldurup işleyen Rus halkının düşünüldüğünün tersine pek de kötü olmayan geleneksel yöntemlerle yetindiğini düşünüyordu. Levin bu olguları kuramsal olarak kitabında ve uygulamalar olarak işletmesinde kanıtlamaya kesin karar vermişti. 30. Eylül ayının sonunda artele ayrılmış topraklar üzerindeki ağaçlar kesildi. Ahırlar yapmak için kereste gerekiyordu. Tereye satılmış ve kazanç anlaşmaya uygun biçimde paylaştırılmıştı. İşletme iyi gidiyor, en azından Levin böyle düşünüyordu. Şimdi düşüncelerini kuramsal olarak sergilemeyi ve ekonomi politiği kökünden değiştirmeyi düşlediği, hatta onun yerine alabileceğini düşündüğü kitabını bitirmek istiyordu. Levin, halkın toprakla ilişkileri konusundaki yeni bir bilimin temellerini atmak istiyordu. Bunu yapması için bu konudaki girişimleri yerinde incelemek ve bunların yararsızlıklarını kanıtlamak amacıyla yurt dışına bir yolculuk yapmaktan başka çaresi kalmıyordu geriye. Levin yolculuğu için kendisine gereken parayı sağlayacak çavdar ürününü bekliyordu yalnızca. Ama yağmurlar yağmaya başladı ve tarlalardaki patatesler, buğdaylar toplanamadı. Çavdar ürünüyle birlikte her iş askıya alındı. Yollar geçilmez durumdaydı. İki değirmeni sel götürmüştü ve hava gittikçe daha da kötüleşiyordu. Sonunda 30 Eylül'de güneş sabahtan göründü, havanın iyi olacağını belli etti. Levin kesin olarak gitme hazırlıklarına başladı. Çavdarı ambara koymalarını buyurdu. Kahyasını tüccara yolladı ve gitmeden önce gereken buyrukları vermek üzere çiftliğini denetledi. Akşam dolaşması bitince boynundan girerek çizmelerinin koncunu dolduran yağmurdan iliklerine dek ıslanmış olarak ama yine de canlı ve neşeli bir şekilde evin yolunu tuttu. Akşam hava iyice berbat olmuştu. Yağmur bir yanı ıslanmış atı hızla vuruyor, kulaklarını ve başını eğdiriyordu. Ama Levin karşılığının altında kendini çok rahat hissediyor, çevresine neşeyle bakıyordu. Kimi zaman yolun üzerinden akan çamurlu derecikleri, kimi zaman çıplak dallara asılıp kalmış su damlalarını, köprünün tahtaları üzerinde erimemiş duran dolu tanelerinin oluşturduğu beyaz lekeleri, çıplak ağaçların çevresinde kalın tabakalar halinde yığılı duran parlak yaprakları seyrediyordu. Çevredeki doğanın hüzünlü görünüşüne karşılık atın üzerinde mutlu hissediyordu kendini. Uzak köyden bir köylüyle konuşurken adamın bu yeni model işletmeye alışmaya başladığını gözlemlemişti. Levin'in kurulanmak için bir süre hanına girdiği yaşlı bir hancı ona yeni tasarılarını onayladığını belirtmiş, hatta hayvan alımı için kurulan ortaklığa girmeyi bile önermişti. Biraz direnmem gerekecek ama amacıma ulaşacağım kuşkusuz diye düşünüyordu Levin. Yapacak çok şey var. Aslında benim kişisel yapıtım değil de toplumun çıkarı söz konusu. Tarım işletmesi ve halkın genel durumu tümüyle değişmelidir. Yoksulluk yerini rahatlığa, düşmanlık uzlaşmaya, çıkar birliğine bırakmalıdır. Aslında bu savaşsız bir devrim ama tam bir devrim olmalıdır. Önce kasabamızın dar sınırları içinde kalarak yavaş yavaş her eyalete yayılacak, tüm Rusya'yı saracak, sonunda tüm dünyayı kaplayacak. Çünkü haklı bir düşünce verimsiz kalamaz. Ayrıca böyle bir amacın izleyicileri de olmalı. Bu işe girişen adamın önemsiz birisi, şu balayo kara kravatıyla gelen ve Ben Şerbatkin'i evlenmek istediği Kostelev'in olması fazla önemli değildir. Franklin de bütün zayıflıklarının farkındaydı. Kendine de fazla güveni yoktu. Ne önemi var? Belki onun da evinde gizlerini paylaştığı bir Agafya Mihailovna'sı vardı. Levin kafasından bu düşünceleri geçirirken evine gece döndü. Kahya tüccarın yanından dönmüş ve çavdar parasının bir bölümünü getirmişti. Hancı ile anlaşma yapılmıştı. Kahya yolda her yerde buğdayın hala tarlada olduğunu öğrenmişti. Böylece Levin'in tarlasındaki henüz kaldırılmamış 160 yığın buğday öteki tarlada bekleyenlerle karıştırıldığında önemli görünmüyordu. Levin yemekten sonra her zamanki gibi elinde bir kitapla oturdu. Okuma onu yapacağı yolculuğu düşünmeye zorladı. O anda kitabının kapsamını açıkça gözlerinin önüne getirebiliyordu. Bu düşünceleri yazmalı dedi kendi kendine birden. Daha önce gereksiz gibi düşündüğüm giriş bölümü için işime yarayacaktır bunlar. Çalışma masasına gitmek üzere yerinden kalktı. O ana dek ayaklarının dibinde yatmakta olan köpeği Laska gerindi. Kalkarak nereye gitmesi gerektiğini sorar gibi efendisine baktı. Ama Levin yazmaya fırsat bulamadı. Yeni işe alınan köylüler onu bekliyorlardı. Levin onlarla konuşmak için hole çıktı. Ertesi günkü işler konusunda buyruklarını verdikten ve kendisiyle konuşacak olan köylülerle görüştükten sonra Levin çalışma odasına gitti ve masasında oturup çalışmaya başladı. Laska masanın altına yattı. Elinde örgüsüyle Agafya Mihailovna her zamanki yerine oturdu. Konstantin Dimitriç bir süre yazdıktan sonra birden olağanüstü bir şiddetle Kitty'yi önerisini ve son karşılaşmalarını anımsadı. Ayağa kalktı ve odada dolaşmaya başladı. Böyle sıkılıp durmayın canım dedi Agafya Mihailovna. Neden burada kalıyorsunuz? Niyetlendiğiniz gibi yapın. Kaplıcalara gidin bir süre için. Yarından sonra gideceğim Agafya Mihailovna ama önce işlerimi bitirmem gerek. Ne işiniz var ki? Köylülere yeterince vermediniz mi? Sizden söz ederlerken Efendimiz kuşkusuz çardan nişan bekliyordur diyorlar. Şaşılacak şey. Neden köylüler için bunca tasalanıyorsunuz? Tasalandığım onlar değil. Benim durumum. Kendim için çalışıyorum. Agafya Mihailovna Levin'in tasarlarını ayrıntılarıyla önceden biliyordu. Levin sık sık ona düşüncelerinden söz ediyor, tartışıyordu. İyi yürekli kadıncağız efendisinin düşüncelerine katılmazdı her zaman. Ama bu kez Levin'in söylediklerini başka türlü anladı. Evet haklısınız, insanın her şeyden önce kendi canını düşünmesi gerekir dedi içini çekerek. Şu kara cahili parfen Denizci'ye bakın. Ama bakın rahatça öldü. Tanrı herkese böyle ölüm nasip etsin. Geçenlerde ölen bir köylüden söz ediyordu. Günahları çıkarıldı, duaları okundu diye sürdürdü. Ondan söz etmiyorum ben dedi Levin sözünü keserek. Kendi çıkarım için çalıştığımı söylemek istiyorum. Bana göre en yararlı şey köylünün daha iyi çalışmasıdır. Elinizden bir şey gelmez. Köylü tembelse her zaman kötü çalışır. Vicdanı olan namuslu namuslu işini yapar. Olmayana da bir şey yapamazsınız. Ama yine de Ivan'ın hayvanlara daha iyi baktığını söylemiyor musunuz? Bir tek şey söyleyebilirim ben dedi Agafya Mihailovna. Uzun uzun düşündükten sonra bu sonuca vardığını anlaşılıyordu. O da evlenmeniz gerektiğidir. Levin bir dakika önceki düşündükleriyle aynı olan kadının bu gözlemi gururunu incitmiş ve üzmüştü. Kaşlarını çattı, karşılık vermeden yeniden masasına oturdu ve kitabı üzerine düşünmeye başladı. Yalnızca ara sıra Agafya Mihailovna'nın şişlerinin sesini duyuyordu. O zaman aynı düşünceler aklına geliyor ve yeniden kaşlarını çatıyordu. Saat 9'a doğru bir çan sesi ve çamurlu yolda bir araba sesi duyuldu. Arkadaşlarınız geliyor işte, en azından sıkılmazsınız artık dedi Agafya Mihailovna. Ayağa kalkıp kapıya doğru gitti. Ama Levin ondan önce davrandı. Çalışması ilerlemiyordu artık. Bu değişiklik çok sevindirmişti onu. 31. Levin merdivenin yarısında sofadan çok iyi tanıdığı hafif bir öksürük sesi duydu. Ama kendi ayak sesleri açıkça duymasına engel olduğundan yanıldığını sandı. Birkaç saniye sonra uzun ve kemikli bir silüet fark etti. Bunu tanımaması olanaksızdı. Ama hala yanılmış olabileceğini, kürkünü çıkarmakta ve öksürmekte olan bu uzun boylu adamın ağabeyi Nikolay olmadığını sandı. Ağabeyine duyduğu sevgiye karşılık onun varlığı Levin'e her zaman çok dayanılmaz geliyordu. O anda aklına doluşuveren düşünceleri ve Agafya Mihailovna'nın sözleri aklına öylesine karmakarışık etmişti ki ağabeyiyle karşılaşması ona özellikle zor geliyordu. Hiç olmazsa içindeki sıkıntıyı giderebileceğini umduğu neşeli, sağlıklı bir yabancı yerine içini çok iyi bilen, en içten duygularını açığa vurmaya, en gizli düşüncelerini söyletmeye zorlayacak olan kardeşiyle konuşmak zorunda kalacaktı. Bunu da hiç istemiyordu. Bu kötü duyguları yüzünden kendine kızarak giriş holüne indi. Ağabeyinin yanına gelir gelmez düş kırıklığı yerine acıma duygusuna bırakıvermişti. Nikolay'ın zayıflığı ve hastalıklı görünüşü eskiden de korkunçtu. Şimdi ise daha da kötüleşmişti. Zavallı adam bir deri bir kemik kalmıştı. Nikolay holde ayakta duruyor, kaş kolunu çözmek için zayıf uzun kollarını sallarken garip ve acıklı bir şekilde gülümsüyordu. Bu yumuşak ve her şeye razı olan gülümsemeyi görünce Levin heyecandan boğazının düğümlendiğini hissetti. İşte sana geldim dedi Nikolay boğuk bir sesle. Bakışlarını kardeşinin yüzünden ayırmamıştı. Uzun zamandır gelmek istiyordum ama hastaydım. Şimdi iyiyim dedi. Sakalını uzun, etsiz eliyle sıvazladı. Evet evet dedi Levin. Kardeşini kucaklarken vücudunun kuruluğunu dudaklarıyla hissettiği ve garip bir pırıltıyla yanan iri gözlerini yakından gördüğü zaman korkusu daha da arttı. Konstantin Levin birkaç hafta önce ağabeyine bir mektup yazarak aralarında paylaşılmamış küçük bir toprak parçasını sattığını ve payına düşen 2000 ruble kadar parayı ona vereceğini bildirmişti. Nikolay bu parayı almaya geliyordu. Ama özellikle de çocukluk yıllarının geçtiği yerleri yeniden görmek ve eski zaman kahramanları gibi gelecekteki çalışmaları için gerekli gücü toplamak üzere doğduğu toprağa ayak basmak istiyordu. Çok kamburlaşmış olmasına ve aşırı zayıflığı, uzun boyunu iyice ortaya çıkarmasına karşılık hareketleri eski canlılığını ve inceliğini koruyordu. Levin onu çalışma odasına götürdü. Nikolay önceki alışkanlıklarının tersine sel saçlarını taradı ve gülümseyerek odalarına çıktı. Levin'in çocukluğunda anımsadığı gibi ağabeyi evde neşeli ve sevecendi. Sergei Ivanoviç'ten bile öfkeye kapılmadan söz ediyordu. Agafya Mihailovna ile şakalaştı ve ondan eski hizmetçilerle ilgili haberler aldı. Parfen Deniz için ölüm haberi onu kötü biçimde etkilemiş görünüyordu. Yüzünde korkulu bir anlam belirdi ama hemen kendini toparladı. Zaten yaşlıydı dedi. Konuşmayı değiştirerek ekledi. Yanında bir iki ay kalacağım, daha sonra Moskova'ya gideceğim. Miyakov bana bir iş için söz verdi. Devlet memuru olacağım. Bundan sonra yaşantımı yepyeni bir biçimde düzenlemek istiyorum dedi. Ha bu arada o kadını başımdan attım. Maria Nikolaevna'yı mı? Nasıl? Neden? Gerçekten kötü bir kadındı o. Çok üzdü beni. Daha fazla konuşmadı. Gerçeği söyleyemezdi. Kendisine çok açık çay getirdiği ve çok hastaymış gibi davrandığı için kovmuştu Maria Nikolaevna'yı. Kısacası yaşantımı baştan sona değiştirmeye niyetliyim. Saçmalıklar yaptığımın farkındayım. Ama kim yapmadı sanki? Aslında servetin önemi yok fazla. Buna üzülmüyorum. En önemlisi sağlıklı olmak. Tanrı'ya şükür benim sağlığım iyice düzeliyor. Levin ağabeyini dinliyor ama ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Bu durum Nikolay'ın gözünden kaçmamıştı. Ona işiyle ilgili sorular sormaya başladı. Levin bu fırsatı sevinçle yakaladı. Kendisinden söz etmeye başladı. Hiç sıkıntıya düşmeden ağabeyine tasarılarından ve onları nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğünden söz etti. Nikolay dalgın dalgın dinliyordu. Bu iki adam birbirlerine öylesine yakın duruyorlardı ki en ufak bir hareket, seslerindeki en küçük bir değişiklik sözlerle anlatabileceklerinden daha çoğunu söylüyordu. Şu anda ikisinin de aklına aynı düşünce, hastalık ve Nikolay'ın yanında öleceği kurcalıyordu ve yalnız bu düşünce ötekilere üstün geliyordu. Oysa ne birini de öteki bundan söz etmeye cesaret edemiyordu. Bu yüzden de konuşmaları gerçek düşüncelerini hiç yansıtmıyordu. Levin akşamın bittiğini ve yatma saatinin geldiğini hiç bu kadar sevinmemişti. Hiçbir zaman, hiçbir yabancıyla, hiçbir resmi görüşmede o akşamki kadar doğallıktan uzak ve yapmacıklı davranmamıştı. Bu durumun bilincinde olmak bir yandan onu çok üzüyor ama daha da yapmacıklı davranmaktan alıkoymuyordu. Mezarın eşiğine gelmiş bu kardeşi görünce büyük bir acı duyarken onun gelecekle ilgili görüşlerini, tasarılarını dinlemesi ve tartışması gerekiyordu. Ev nemli olduğundan ve ısıtılmış oda bulunmadığından Levin odasını ağabeyiyle paylaştı, paravanın arkasına yatırdı onu. Nikolay yatağa girdi ama iyi uyuyamadı. Hastalar gibi yatakta dönüyor, öksürüyor, durmadan bir şeyler mırıldanıyordu. Kimi zaman derin soluk alıyor, ah tanrım diye bağırıyordu. Sonra balgamı soluğunu kesince öfkeyle kör şeytan diye homurdanıyordu. Levin uzun süre uyuyamadı. Ağabeyini dinliyor, aklına binlerce düşünce geliyor ama tümü de onu ölüme götürüyordu. Ölüm. Her şeyin kaçınılmaz sonu. Bu hayal acımasız gücüyle ilk kez Levin'in gözlerinin önüne geliyordu. Oysa ölüm burada zaman zaman Tanrı ile şeytanı anımsayarak uykusunda inleyen ağabeyinin başında çöreklenmişti. Ölüm şimdiye dek sandığından daha yakındı Levin'e. İçindeydi, bunu hissediyordu. Bugün onu almıyorsa kuşkusuz yarın, belki de yalnızca 30 yıl sonra alacaktı. Ama zamanın ne önemi vardı? Bu kaçınılmaz ölüm neydi? Bunu bilmediği gibi hiç düşünmemişti. Hiçbir zaman bu düşünceye karşıdan bakma yürekliğini de gösterememişti. Çalışıyorum diye düşünüyordu Levin. Bir amacım var ama her şeyin bir sonu olduğunu, en yüce amacın ölüm olduğunu unutuyorum. Yatağının içinde karanlıkta çömelmiş, bacaklarını bükmüş, kollarını dizlerine dolamıştı ve daha iyi düşünebilmek için soluğunu tutuyordu. Ama düşünceleri yoğunlaştıkça yaşam kavramında küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmış olduğunu açıkça görüyordu. Kaçınılmaz olarak her şeye son veren ölüm. Öyleyse her şey boştu. Korkunç bir şeydi bu ama öyleydi. Ama yaşıyorum henüz. Şimdi ne yapmalıyım diye düşündü umutsuzca. Mumu yaktı, gürültü etimden kalktı ve aynaya yaklaştı. Yüzünü ve saçlarını inceledi. Şakaklarında ak saçlar vardı. Levin ağzını açtı. Gerideki dişleri çürümeye başlıyordu. Kaslı kollarına baktı. Çok güçlü olduklarını gördü. Ama kalan bir parça ciğeriyle birkaç adım ilerideki soluk alan Nikolenka'nın güçlü bir bedeni yoktu. Levin Birden çocukluğunu anımsadı. Birlikte yatıyorlardı. Birbirlerine yastık atmak ve kahkahalarla gülmek için Fyodor Bogdanovich'in dışarı çıkmasını beklerlerdi. Fyodor'un döneceği korkusu bile bu taşkınlığı durduramazdı. Peki şimdi ne olduk? Delik ve çökmüş ciğeriyle o, kuşkularım ve gelecek hakkındaki bilgisizliğimle ben. Ah, ah kör şeytan, orada ne yapıyorsun ya? Neden uyumuyorsun diye sordu Nikolay. Bilmem, uyku tutmuyor. Bense çok iyi uyudum. Artık terlemiyorum. Gömleğimi yoklasın da kuruyum. Levin gömleği elledi, sonra paravanın arkasına gidip mumu söndürdü. Ama daha uzun süre uyuyamadı. Yaşam sorunu çözülür gibi olduğu bir anda karşısında çözümlenemez bir sorun daha çıkıyordu. Ölüm sorunu. Ölüyor o. Baharda ölecek. Onu avutmak için ne yapabilirim? Ne diyebilirim ona? Ben ne biliyorum ki? Ölmek gerekeceğini kendim de unutmadım mı sanki? 8. kaset, 2. yüzün sonu.